Ayrım 40.
İşçiler deyim yerinde ise sürüler halinde oradan oraya ülkeyi baştan başa dolaşırlar. Ve işsizlikleri sürdükçe dış görünüşleri düşkünleştiği ve devamında içsel olarak da demoralize oldukları ölçüde toplum tarafından daha büyük bir korku ve derin tiksintiyle değerlendirilirler. Düzen ve temizlik için en basit gereksinimlerden aylarca mahrum kalmanın, aç mideyle oradan oraya dolaşmanın ve çoğunlukla tam da sistemin dayanakları tarafından iyi gizlenemeyen tiksinti ve aşağılanmadan başka bir şey elde edememenin ne anlama geldiğini namuslu toplum bilemez. Bu zavallıların aileleri en kötü sefalet içindedir ve resmi yoksul bakımına muhtaç kalırlar. Ümitsizliğin ebeveynleri kendilerine ve çocuklarına karşı en korkunç suçlara, cinayete ve intihara sürüklemesi ender değildir. Özellikle kriz zamanlarında bu ümitsizlik eylemleri ürkütücü ölçüde çoğalır. Fakat bu egemen sınıfları rahatsız etmez. Böylesi sefalet ve ümitsizlik eylemlerinin yayınlandığı gazetelerin aynı sayısında sanki her şey mutluluk ve bolluk içinde yüzüyormuşçasına çılgınca şenlikler ve göz kamaştırıcı resmi gösteriler üzerine haberler de bulunur. Genel sefalet ve gittikçe ağırlaşan var olma mücadelesi artan sayıda kadın ve kızı fuhuşun ve mahvoluşun kucağına iter. Manevi çöküş, ahlaksızlık ve suçlar artar ve neredeyse yetersiz kalan hapishaneler, sözüm ona ıslah evleri gelişir. Suçlar toplumun sosyal durumuyla yakın ilişkidedir. Ancak toplum bunu kabul etmek istemez. Kendisini suçlayan koşulları kabullenmemek için deve kuşu gibi kafasını kuma gömer ve suçun yalnızca işçilerin tembelliğinde ve keyif düşkünlüğünde ve dini inancın yetersizliğinde olduğu yalanıyla kendisini kandırır. Bu kendi kendini kandırmanın en kötü veya riyakarlığın en iğrenç türüdür. Toplumsal durum çoğunluk için ne kadar elverişsizse suçlar o kadar çok ve ağırdır. Var olma mücadelesi en sert ve zorba görünümünü alır. Birinin diğerinde ölümcül düşmanını gördüğü bir durum üretir. Toplumsal bağlar gevşer ve insan insanlara düşman olur. Olayların temelini görmeyen ya da görmek istemeyen egemen sınıflar kötülüğü kendi tarzlarında karşılamaya çalışırlar. Yoksulluk, sıkıntı ve bunun sonucunda demoralizasyon ve suçlar arttığında tıkamak için kötülüğün kaynağı aranmaz. Bu koşulların ürünleri cezalandırılır. Kötülükler büyüdüğü ve faillerin sayısı arttığı oranda daha sert takip ve ceza uygulamak gerektiği düşünülür. Şeytanın şeytanla kovulabileceğine inanılır. Profesör Heckel'de suçlara karşı olabildiğince ağır cezalar uygulanmasını ve özellikle ölüm cezasının ısrarla kullanılmasını doğru buluyor. Bu konuda başka zamanlar kendisine karşı ölümcül bir düşmanlık besleyen her renkten gericilerle çok güzel bir uyum içindedir. Heckel, iflah olmaz suçluların ve işe yaramazların, bitkilerin ışığını, havasını ve toprağını alan yabani otlar gibi kökü kazınması gerektiği görüşündedir. Eğer Heckel yalnızca doğa bilimiyle uğraşmak yerine sosyal bilimlerin incelenmesiyle de ilgilenseydi, toplum onlara uygun var olma koşulları sunduğunda bu suçluların insan toplumunun yararlı, işe yarar üyelerine dönüştürülebileceğini bilirdi. Tek tek suçluların yok edilmesi ya da zararsız hale getirilmesinin bir tarlada yabani otları yok ederken kök ve tohumlarında birlikte imha edilmesinden kaçınıldığı gibi yeni suçların oluşmasını engellemediği sonucuna varırdı. Doğada zararlı organizmaların oluşumunu önlemek insan için hiç mümkün olmayacaktır. Ama bizzat kendisi tarafından yaratılmış, kendi toplum organizasyonunu bireylerin açtığını ya da mülkiyet güdüsünü ya da hırsını başkalarının sırtından doyurma ihtiyacı duymaması için herkese elverişli var olma koşulları yaratan, herkese eşit gelişim özgürlüğü veren biçimde iyileştirmek bu mümkündür. Suçların nedenleri incelensin ve ortadan kaldırılsın. O zaman suç da ortadan kaldırılmış olacaktır. Nedenlerini ortadan kaldırarak suçları yok etmek isteyenler elbette ki zorbaca baskı araçlarıyla dost olamazlar. Toplumun faaliyetlerini sürdürmelerine izin vermesi mümkün olmayan suçlulara karşı kendisini kendi tarzında korumasını önleyemezler. ama toplumun temelden değişimini, yani suçun nedenlerinin ortadan kaldırılmasını daha da acilen talep ederler. Toplumun sosyal durumu ile suç arasındaki bağ istatistikçiler ve sosyal politikacılar tarafından birçok kez kanıtlanmıştır. Toplumumuzun Hristiyan öğretilerine bakmaksızın suç olarak değerlendirdiği suçlardan biri, işlerin kötü gittiği dönemlerde dilenciliktir. Saksonya Krallığı'nın istatistikleri bize, Almanya'da 1890'da başlayan ve 1892'den 1893'e dek doruğuna ulaşan büyük tüketim krizi arttığı ölçüde, dilencilik nedeniyle mahkeme tarafından cezalandırılan kişilerin sayısının da arttığını gösteriyor. 1890 yılında bu suç nedeniyle 8.815, 1891'de 10.075 ve 1892'de 13.120 kişi cezalandırıldı. 1891 yılında serserilik ve dilencilik nedeniyle 90.926, 1892 yılında 98.998 kişi cezalandırıldı. Avrupa'da da durum böyledir. Bu güçlü bir artıştır. Zaten dönemimizi bir yanda yığınsal proleterleşme, öte yandan artan servet belirlemektedir. Birleşik Devletler'de 5 adamın J.D. Rockefeller, kısa süre önce ölmüş olan Harry Mann, D. Pierpont Morgan, V.N. Vanderbilt ve G.D. Golden 1900 yılında birlikte 3200 milyon marktan fazlasına sahip olmaları ve etkilerinin Birleşik Devletler'de ve kısmen Avrupa'da da ekonomik yaşama egemen olmaya yetmesi gerçeği, içinde bulunduğumuz gelişmenin yönünü gösteriyor. Tüm uygar ülkelerde sosyal ve politik etkisi gittikçe belirleyici olan büyük kapitalist birlikler, yeni dönemin en dikkate değer görünümünü oluşturuyor. 17. Bölüm: Kapitalist Sanayide Yoğunlaşma Süreci. 1. Tarımın sanayi tarafından yerinden edilmesi. Kapitalist ekonomi sistemi yalnızca sosyal örgütlenmeye değil, politik örgütlenmeye de egemendir. Toplumun duygu ve düşüncelerini etkiler ve ona egemen olur. Kapitalizm yönetici güçtür. Kapitalist kullanmak ve sömürmek için iş güçlerini meta olarak satın aldığı proleterlerin efendisi ve egemenidir. İş gücünün fiyatı tüm diğer metalarda olduğu gibi arz ve talebe göre belirlenir ve imalat masraflarının bazen üstünde bazen altında seyreder. Ancak kapitalist kendisini öyle gösterse de iş gücünü tanrı aşkına ve işçiye iyilik yapmak için satın almaz. Bilakis onun emeğinden işveren kârı faiz, kira, toprak rantı biçiminde cebine attığı bir artı değer elde etmek için satın alır. İşçiden suyu sıkıla sıkıla alınan bu artı değer, çarçur edilip harcanmazsa işverenin elinde yeniden sermaye olarak kristalize olur. İşvereni işletmesini sürekli büyütme, üretim sürecini iyileştirme ve sürekli yeni iş gücü kullanma durumuna getirir. Bu ise ona daha güçsüz rakiplerinin karşısına, silahsız bir yayanın karşısına zırhlı bir süvari gibi çıkma ve onu yok etme olanağı verir. Bu eşitsiz mücadele tüm alanlarda gittikçe gelişir ve kadın burada gençlerden ve çocuklardan sonra en ucuz iş gücü olarak gittikçe daha önemli bir rol oynar. Böyle bir durumun sonucu nispeten az sayıda güçlü kapitalistlerle iş gücünü her gün satmaya muhtaç, kapitalsiz büyük bir züğürtler kitlesi arasında gittikçe acımasızlaşan ayrışmadır. Bu gelişmede orta sınıf gittikçe daha vahim bir duruma düşer. Şimdiye dek hala küçük üretimin egemen olduğu iş alanları birbiri ardından kapitalist sömürünün eline geçer. Kapitalistlerin kendi aralarındaki rekabet onları sömürüleri için sürekli yeni alanlar bulmaya zorlar. Sermaye kükreyen bir aslan gibi ilerler ve yutacak birini arar. Küçük ve güçsüz varlıklar yok edilir ve bunlar başka bir alana kaçıp kurtulmayı başaramazlarsa, ki bu gittikçe zorlaşmakta ve olanaksızlaşmaktadır, ücretli işçi sınıfının ya da yitirecek hiçbir şeyi kalmadığı için her şeyi göze almış olanların konumuna düşerler. Zanaatkarların ve orta sınıfın yok oluşunu ancak geçmişin hırdavat odasından çıkarılabilecek yasalar ve kurumlarla önleme çabaları etkisiz kalıyor. Bunlar birinin ya da diğerinin kısa bir süre için kendi durumu hakkında aldanmasına yol açabilir. Ancak ortaya çıkan gerçeklerin ağırlığı karşısında aldanma kısa sürede yok olur. Küçüklerin büyükler tarafından yutulma süreci bir doğa yasasının gücü ve acımasızlığıyla herkesin görebileceği ve elle tutulur biçimde gözler önüne serilir. Almanya'da sosyal yapının 25 yıl gibi kısa bir zaman diliminde 1882'den 1895'e ve 1895'ten 1907'ye dek nasıl değiştiğini söz konusu yıllardaki meslek sayımı sonuçları gösteriyor. Tarım, esas meslek olarak çalışanlar 1882, 8.236.496, 1895, 8.292.692, 1907, 9.883.257, artış ve düşüş 1882'den beri, artı 1.646.761 eşittir 19,99. Sanayi 1882 6.396.465 1895 8.281.220 1907 11.256.254 artış ve düşüş 1882'den beri artı 4.859.786 eşittir 75,98. Ticaret ve ulaşım 1882 1.570.318 1895 2.338.511 1907 3.477.626 artış ve düşüş 1882'den beri artı 1.907.308 eşittir 121,46. Ev hizmetleri 1882 397.582 1895 432.491 1907 471.695 artış ve düşüş 1882'den beri artı 74.113 eşittir 18,63. Kamu hizmetleri ve serbest meslekler 1882 1.031.147 1895 1.425.961 1907 1.738.530 artış ve düşüş 1882'den beri artı 707.383 eşittir 68,56. Mesleksizler 1882 1.354.486 1895 2.142.808 1907 3.404.983 artış ve düşüş 1882'den beri artı 2.050.497 eşittir 151,40. Toplam 1882 18.986.494 1895 22.913.683 1907 30.232.345 artış ve düşüş 1882'den beri artı 11.245.851 eşittir 53,95. Yakınlarıyla birlikte çalışanlar. Tarım 1882 19.225.455 1895 18.501.307 1907 17.681.176 artış ve düşüş 1882'den beri eksi 1.544.279 eşittir 18,18. Sanayi 1882 16.058.080 1895 20.253.241 1907 26.386.537 artış ve düşüş 1882'den beri artı 10.328.457 eşittir 64,25. Ticaret ve ulaşım 1882 4.531.080 1895 5.966.846 1907 8.278.239. Artış ve düşüş 1882'den beri artı 3.747.159 eşittir 82,69. Ev hizmetleri 1882 938.294 1895 886.807 1907 792.748 artış ve düşüş 1882'den beri artı 145.546 eşittir 15,57. Kamu hizmetleri ve serbest meslekler 1882 2.222.982 1895 2.835.014 1907 3.407.126 artış ve düşüş 1882'den beri artı 1.184.144 eşittir 53,33. Mesleksizler 1882 2.246.222 1895 3.327.069 1907 5.174.703 artış ve düşüş 1882'den beri artı 2.928.481 eşittir 130,36. Toplam 1882 45.222.113 1895 51.770.284 1907 61.720.529 artış ve düşüş 1882'den beri artı 16.498.416 eşittir 34,27. Buna ilaveten hizmetkarlar 1882 1.324.924 1895 1.339.318 1907 1.264.755 artış ve düşüş 1882'den beri eksi 60.169 eşittir 4,53. Bu rakamlar söz konusu 25 yıl içinde nüfusta ve bunların mesleklerinde olağanüstü güçlü bir kayma gerçekleştiğini gösteriyor. Sanayi, maden ocakları ve inşaatçılık dahil, ticaret, ulaşımla geçinen nüfus, tarımsal nüfusun aleyhine çoğaldı. Neredeyse tüm nüfus artışını 1882'den 1895'e dek 6.548.171 ve 1895'ten 1907'ye dek 9.950.245 tek başına birinciler sağladı. Gerçi esas meslekleri olarak tarımda çalışanların sayısı 1.646.761 kişi arttı. Ama bu toplam nüfus artışının çok gerisinde kaldı ve hatta bu kategoride çalışanların aile üyelerinin sayısı 1.544.279 kişi eşittir %8 düştü. Sanayi, inşaatçılık ve maden ocakları dahil ticaret ve ulaşımda durum tam tersinedir. İki kategoride de gerek çalışanların gerekse aile üyelerinin sayısı çok önemli ölçüde hem de nüfus artışından fazla arttı. Daha 1895 yılında tarımda çalışanların sayısına ulaşmış olan sanayide çalışanların sayısı şimdi ondan 1.372.997 kişi ya da %15 fazlaydı. Aile üyelerinin sayısı ise tarımda çalışanların aile üyelerinden 8.705.361 kişi ya da %49 fazlaydı. 1895 yılında 1.751.934. Ticaret ve ulaşımda çalışanların aile üyeleriyle birlikte sayısı çok daha güçlü bir artış gösteriyor. Sonuç kırsal nüfusun yani eski düzenin temel dayanağını oluşturan nüfusun esas tutucu bölümünün gittikçe daha fazla geri itilmesi ve sanayi, ticaret ve ulaşımla uğraşan nüfus tarafından gittikçe artan tempoda geçilmesidir. Kamu hizmetinde ve serbest mesleklerde çalışanların da aile üyelerinin yanı sıra 1882'den beri gerçekleştirdikleri dikkate değer artış bu gerçeği değiştirmez. Ayrıca bu meslek grubunun çalışanlarından son sayımda gerçi yalnızca göreceli, az bir düşüş olduğu belirtilmelidir. Ancak meslek üyelerinde artış çok daha az olmasına rağmen 1882'ye karşılık 1895 ve 1907'de de sürüyor. 1882'den 1895'e dek %38,29 ve 1895'ten 1907'ye dek yalnızca 21,96. Mesleksizlerin aile üyelerinin güçlü artışı, emeklilerin kaza, sakatlılık ve yaşlılık sigortası emeklileri dahil, sadaka alan çok sayıda kişinin, her türden öğrencilerin, yoksul, kötürüm ve akıl hastası kurumlarının ve hapishane sakinlerinin çoğalmasına bağlanmalıdır. Ev hizmetlerinde çalışanların artışının azlığı ve hizmetçilerin doğrudan azalması da karakteristiktir. Bu, birincisi, bu tür personel çalıştırmaya olanak sağlayan gelire sahip kişilerin sayısının nispeten azaldığını ve ikincisi, daha büyük kişisel bağımsızlık elde etmeye çalışan proleter kadınlar arasında bu mesleğin ne kadar uzun süre bu işte çalışılırsa o kadar az sevildiğini gösterir. 1882 yılında esas meslek olarak tarımda çalışanlar, çalışanların %43,38'ini, 1895'te 36,19'unu, 1907'de artık sadece 32,69'unu oluşturuyordu. Tüm tarımsal nüfus 1882'de nüfusun %42,51'ini, 1895'te 35,74'ünü ve 1907'de ancak 28,65'ini kapsıyordu. Buna karşılık esas meslek olarak sanayide inşaat ve maden ocakları dahil çalışanlar 1882'de %33,69, 1895'te 36,14 ve 1907 yılında %37,23 oluşturuyordu. Bunlar aile üyeleriyle birlikte 1882'de %35,51, 1895'te 39,12 fakat 1907 yılında artık %42,75'i oluşturuyorlardı. Ticaret ve ulaşımda çalışanlar ve bunların aile üyeleriyle ilgili rakamlar şöyleydi. Aile üyeleriyle birlikte 1882 10,02, 1895 11,52, 1907 13,41. Aile üyeleri dışında 1882 8,27, 1895 10,21, 1907 11,50. Yani Almanya'da şimdi toplam nüfusun %56,16'sının, hatta Saksonya'da 74,5'inin sanayi ve ticarete muhtaç olduğunu ve tarımın %28,65'ten Saksonya'da yalnızca 10,07 fazlasını çalıştırmadığını görüyoruz. 2. Artan proleterleşme büyük işletmenin egemenliği. Fakat işçi, hizmetli ve bağımsız olarak çalışan nüfusun cinsiyete göre nasıl dağıldığını saptamak da önemlidir. İlgili rakamlar 340'daki tabloda görülüyor.